Ayrım 22, 24 Ağustos 1554 Londra. Marie Tudor ya da kendisine takılan yeni adıyla Kanlı Marie, sarayın neredeyse her penceresine yuva yapmış kuşların cıvıltılı sesleriyle uyandığında ortalık henüz ağrıyordu. Hatta o da karanlık bile sayılabilirdi. Zaten yatağın çevresindeki perdeler gün ışığının ona ulaşmasını öğle saatlerinde bile engelleyecek kadar kalındı. Sarayın çevresindeki geniş bahçelerin bu saatlere kadar ne kadar güzel göründüğünü biliyordu ama çocukluğundan bu yana yaptığı gibi üzerleri inciye benzer çiğ damlalarıyla donanmış o yemyeşil çimenleri, özenle şekillendirilmiş ağaçları ilk gören olmak için yerinden fırlamadı. Elini hafifçe tümsekleşen karnına koyup gözleri açık kımıldamadan yatmaya devam etti. Bu ikinci gebeliğiydi ve bebeğini ilki gibi yitirmek istemiyordu. Zavallı annesi Aragonlu Katarina ile aynı kaderi paylaşmayı da. Annesi defalarca gebe kaldığı halde Marie'den başka hiçbir çocuğu yaşamamıştı. Belki de bir erkek kardeşi olsaydı bütün o felaketleri yaşamak zorunda kalmayacaklardı. Babası 8. Henry ve erkek varis uğruna ne çok günah işlemişti. Kaç kadının ölüm emrini vermiş, kaç çocuğu gözyaşları ve acı içinde bırakmıştı ama işte sonunda İngiltere tahtı onun olmuştu. Büyük Britanya'nın ilk kadın kraliçesiydi Marie Tudor. Babasının tek oğlu Jane Seymour'dan olma kardeşi Edward'ın ölümünden sonra halkın desteğiyle taç onun başına konulmuştu. Ve o halk henüz 1,5 yıl geçmiş olmasına karşın ona kanlı lakabını takmıştı. Sersemler diye mırıldandı. Protestan ayaklanmalarına izin mi verecekti? Tabii ki bastıracaktı bu çeşit hareketleri. Gereken cezalar da verilecekti. O her şeyi kutsal Katolik Kilisesi için yapıyordu. İngiltere'nin yeniden Vatikan'a bağlanması için uğraşıyordu Marie. Kendine karşı çıkanları kimin kışkırttığını iyi biliyordu aslında. İngiliz soylularıydı bunlar. Babası Katolik manastırlarının mallarına el koyduğunda toprak sahibi olan bu adamlar ele geçirdikleri servetlerini kaybetme korkusu içinde çıldırmışlardı. Bütün düşmanlıkların temelinde yatan buydu. Kuzeni Şarke'nin oğlu İspanya Kralı Felipe ile evlenmesine de zaten bu yüzden itiraz etmişlerdi. Ta başında yıllar önce babası Şarke ile evlenmesini engellemeseydi şimdi işler çok daha kolay olacaktı. Gerçi Şarke artık Kutsal Roma İmparatorluğu tacını kardeşine bırakmıştı ama hala Avrupa'nın en güçlü adamıydı. Onun oğlu Felipe'ye gelince, Felipe kocasını düşününce Marie'nin içi tutkulu bir aşk doldurmuyordu. Felipe ondan tam 11 yaş küçüktü. Zarif, sakin, zeki ve hoş biriydi ama aralarındaki ilişki bir kadın ve erkek arasında olması gereken cinsten bir ilişki değildi. Daha çok bir iş ilişkisiydi bu. Güçlerin birleştirilmesi, Katolik Kilisesi'nin yüceltilmesi aşktan daha da önde geliyordu. Bir kraliçe olarak bunun bilincindeydi Mary. Yoksa bu kadar genç biriyle neden evlenecekti? Şimdi bir varise ihtiyacı vardı bu birleşmenin. Yüce Tanrım dedi, benim güzel İsa'm, bu bebeği benden esirgeme. Kim bilir, zavallı annesi de kaç kez bunun için dua etmişti. Biliyordu bir çocuk doğuramasa ne onun gibi sürgüne gönderilecek ne de babasının diğer karıları gibi kafası uçurulacaktı ama o zaman öldüğünde tahta üvey kardeşi Elizabeth gelecekti ve bunca uğraşın çabanın boşa gitmesi demek olacaktı bu. Elizabeth bir Katolik değildi. Anası da babası da Protestan'dı. Onun ve son ayaklanmadan kesinlikle haberdardı. Onu Londra Kulesi'ne hapsettirdiği için hiçbir pişmanlık duymuyordu Marie Tudor. Küçük bir kızken ona nedimelik yapmaya zorlanmıştı. O günleri unutamıyordu. Ne çok acı çekmişti. Acaba Elizabeth de daha sonra bir kenara itildiğinde ona benzer duygular yaşamış mıydı? Gerçi kendisi gibi gayri meşru duruma düşürülmemişti. Ama yine de gözlerini kapatıp bunları aklından uzaklaştırdı. Şu anda düşünmesi gereken karnındaki bebeğiydi. Böyle saçma duygulanmalara, zayıflıklara kendini kaptırmamalıydı. Tekrar karnını okşadı. İngiltere'nin ve Katolik Kilisesi'nin bu varise şiddetle ihtiyacı vardı. Yavaşça yerinden doğruldu ve kapı ağzında onun emirlerini bekleyen hizmetkarlarını yanına çağırdı. O da aydınlanır gibi olmuştu. Yeni bir zorlu gün daha başlıyordu. Marie Tudor kendinden başka hiç kimseye tam olarak güvenemeyeceğini biliyordu. Güçlü olmalıydı. Güçlü olmak zorundaydı ve hatta gerektiğinde acımasız. İktidar sahibi olmak böyle bir şeydi. Galata. Joseph Nasi, halası Beatrice Gracia Mendes, Nasi'nin ardından İstanbul'a geleli bir yıl olmamıştı bile. Ama daha şimdiden tüm kentte ünlenmişti. Sultandan dilencilere kadar herkes onun adını dilden dile gezdiriyordu. Hatta bu yakışıklı ve zengin adam henüz payitahta ulaşmadan önce bile tanınıyordu Osmanlı'da. Yanında 500'den fazla İspanyol Yahudisi, bir yığın hizmetkar ve sandıklar dolusu eşyayla Balkanlar boyunca yaptığı yolculukta ona Yeniçeriler eşlik etmişti. Her geçtiği yerde saygı ve sevgiyle ağırlanmıştı o. Kanuni'nin özel davetlisi olarak geliyordu ne de olsa. Gösterişli giysileriyle huzura çıktığında sultan onun gelişinden duyduğu mutluluğu özel olarak bildirmiş ve Nasi'yi armağanlara boğmuştu. Tabii o da bunun altında kalmamış ve birbirinden değerli göz alıcı mücevher kumaş camla karşılık vermişti bu sıcak karşılanışa. Sultan Nasi'nin Avrupa saraylarında ve ticaretteki bilgi ve deneyimlerine çok güveniyordu. Nice kralın yanından ayırmadığı bu adamı o da göz ardı etmeyecekti ve birkaç hafta içinde sarayın müdavimlerinden olup çıkmıştı Joseph. Galata'nın tüm elçileri sevse de sevmese de onunla ilişki kurmuştu ama içlerinde en sıkı ilişkileri olanlar Venedikliler ve Fransızlardı. Zaten Fransa elçisine Roma'daki meslektaşlarının tavsiye mektubunu getirmişti yanında. Yahudiliğini açıklamasına rağmen bu iyi ilişkiler şimdilik değişmemişti. Kanuni'nin Frankoğlu Yosef adına taktığı Nasiye halk arasında büyük Yahudi ya da zengin Yahudi deniliyordu. Pırıl pırıl giysili muhafızlarıyla İstanbul sokaklarında dolaştığında herkes hayranlıkla izliyordu onu. Ve o da bu yeni ortamı, yeni insanları. Aslında izlediği ve bir an önce öğrenmeye çalıştığı yalnızca bu farklı kent ve kültür değildi. Joseph, Nazi'nin emelleri her zamanki gibi büyüktü. O hayatta küçük oynayanlardan değildi. Her şeyin kalbinde olmak isteyenlerdendi. Saltanat ve kavgaların gizli ya da açık sürüp gittiği bu topraklarda kimden yana ve nasıl bir tavır alması gerektiğinden emin olmalıydı öncelikle. O geldiğinde Hürrem Sultan'ın damadı Rüstem Paşa ile birlikte çevirdiği entrikalar sonucunda Kanuni oğlu Şehzade Mustafa'yı öldürteli çok olmamıştı. Sultan'ın kambur oğlu Cihangir de ağabeyinin öldürülmesine dayanamayıp hastalanmış ve ölmüştü. Kanuni'nin bu sevgili oğlu için tophane sırtlarına yaptırdığı küçük ama çok zarif camiye şöyle bir baktı. Yemyeşil yamaçta bir mücevher gibiydi cami. Bakışlarını tekrar Üsküdar'a çevirdi. Kız Kulesi sanki elini uzatsa alabileceği bir yakınlıktaymış gibi görünüyordu. Puslu ufukta limana gitmek üzere bekleyen birkaç ticaret gemisi vardı. Topkapı Sarayı'nın kubbelerine baktı. Evet, geriye sadece iki varis kalmıştı. Beyazıt ve Selim. Henüz bunların hangisinin tahta çıkacağı belli değildi. Onun için Nasi her ikisiyle de eşit ilişkiler kurmuştu. Selim'le tanıştığında onun zaaflarını hemen anlamıştı. Bu adam son derece içki ve eğlence düşkünü, dengesiz, çabuk etki altında kalan biriydi. Joseph'in getirdiği atları, şarapları ve diğer armağanları görünce hemen onu kendine cevahirci başısı yapmış ve yanından ayırmaz olmuştu. Beyazıt'la karşılıklı gelemediyse de ilişkisi iyi sayılırdı. İleride neler olacağını şimdiden kestirmek zordu ve dengeleri iyi tutturmak gerekiyordu. Nasi bunun zaten ustasıydı. İstanbul'a gelir gelmez en çok dikkatini çeken şey kentteki Yahudilerin bolluğu olmuştu. Üstelik bunlar saraya çok yakındılar ve ticareti ellerinde tuttuklarını söylemek yanlış olmazdı. Sultanın çevresi pek çok İspanyol kökenli Yahudi doktorlarla doluydu. Hareme alınan her şey Ester Kira'nın yani Kirazen'in elinden geçiyordu. Bu kadın tüm haremi hatta sarayı parmağında çeviriyordu. Etkisi Osmanlı sınırlarının dışında bile geçerliydi. Venedik'te, Eflak'ta, Boğdan'da, Moldavya'da. Doğrusu çok akıllı, hoş biriydi Kiraze. Üstelik 40'ını geçmiş olmasına karşın çok da güzeldi. Nasi ondan hoşlanmıştı. Kirazen'in ablası, Doktor Çiprut'un karısı Soli ise daha çok halasının hoşuna gitmişti. Hele de kadının çalıştırdığı matbaaya bayılmıştı. Dona Gracia ona ortak olup işleri genişletmeyi düşünüyordu. Daha şimdiden yakında yayımlamak üzere geniş bir kitap listesi yapmıştı. Halasını düşündükçe hayranla gülümsemekten kendini alamıyordu Nasi. Çok büyük bir insandı o. Kendini Yahudilere adamış, fedakar, zeki, başarılı ve büyük bir insan. Ve şimdi bu yüce insan onun yalnız halası değil, kayınvalidesi de olacaktı. Bugün evleniyordu Joseph'le Reyna. Aradaki yaş farkını yadırgayanlar vardı ama aslında bu çok önemli değildi. Onlarınki karşılıklı saygı ve anlayışa dayanan bir evlilikti. Böylelikle ailenin iki kanadının serveti birleşecek ve daha güçlü olacaklardı. Reyna için daha iyi bir koca zaten düşünülemezdi. Onları çok güzel günler bekliyordu. Joseph bundan emindi. Karısının adına yakışır bir şekilde bir kraliçe gibi yaşatacaktı. Hatta kim bilir belki de gerçek bir kraliçe bile yapabilirdi. Bu düşüncelerle hafifçe gülümsedi. Üsküdar'dan yükselen güneşin ilk ışıkları boğazın sakin mavi sularını şıkırdatmaya başlamıştı. Geniş terasın mermer sütun başlarına yuva yapmış kuşlar yeni doğmuş yavrularına yemek bulabilmek için hızla uçuyordu etrafında. Haliç'in ağzındaki balıkçı teknelerinin üzerinde ise bir yığın martı. Joseph nasıl bir an Venedik'i düşündü. Acaba bir daha oraya görebilecek miydi? Bundan emin değildi artık. Ama tamamen ümidini kaybettiği de söylenemezdi. Arkasında Osmanlı sultanı oldukça sırtı yere gelmezdi nasılsa. Onlarla ilgisini tümden kesip atması hiç kimsenin işine gelmezdi. Ne onun ne de Osmanlı'nın. Üstelik Fransa'da hala bir yığın parası vardı. Bir terslik çıkmadan onları da geri almalıydı ama Fransızları kızdırmadan yapmalıydı bunu. Kendi kendine başını salladı. Bunlar düğün günü düşünülecek şeyler miydi? Şimdi sadece geleni düşünmeliydi. Güneş hızla yükseliyordu. Altın ışıkları, güzeller güzeli İstanbul'u en ücra köşelerine kadar sarıp sarmalamaya başlamıştı. O gün Reyna'nın başına takacağı gelin tacı gibi şıkır şıkır parlıyordu güneşte. 13 Nisan 1558 Yeni Saray. Koskoca Osmanlı mülkünün sahibi. Kanuni kendini bir zavallı gibi hissediyordu, kahır içindeydi. Hiçbir şey umurunda değildi. İki gündür gözünü kırpmadan, ağzına bir lokma atmadan ve tek bir kelime bile etmeden oturuyordu. Üzüntüsünü kimselere göstermek istemiyordu ama gözlerinin dolmasını yine de engelleyemiyordu. Biricik hürremini artık sonsuza kadar kaybetmişti. Yaşlı sultan gerçekten sevmişti karısını. Hem de sıradan bir cariye olarak girdiği haremde onu ilk gördüğü günden bu yana. O an şöyle bir gelip geçiverdi gözlerinin önünden. Cıvıl cıvıl kahkahalarıyla aklını başından alıvermişti. Rus güzeli Süleyman'ın belki ondan çok daha güzelleriyle doluydu etrafı. Ama Hürrem çok çok sıcak, tatlı bir kadındı. Hem de ona her türlü sıkıntıyı, endişeyi, kederi unutturabilecek zekadaydı. Bu yüzden adet olmamasına rağmen sultan resmen nikah bile kıymıştı Hürrem'le. Süleyman öbür dünyaya yürekten inanıyordu ama inançları onun acısını hafifletmiyordu. "Kimsem yok," diye mırıldandı. Damadı Rüstem Paşa Süleyman'ın yanından bir an bile ayrılmamıştı. Hürrem öldüğünden beri kederli sultanın yanında bekliyordu. O da iki günden beri "Ne emredersiniz efendimiz?" dedi. Kanuni başını salladı. "Bir tas çorba içeydiniz hiç olmazsa." Kanuni yine salladı başını. Yaşlı yüzündeki iki küçük gözü yine dolmuştu. Beyaz sakalı titriyordu. "Az sonra camiye gideceğiz efendimiz," dedi sadrazam. "İzin verin de yemek getirteyim. Rahmetli de böyle yapmanıza üzülürdü." "Sana bir şey söylemek istiyorum paşa." "Buyurunuz efendimiz." "Öldüğümde karımın, Hürrem'in yanına gömün beni de. Allah gecinden versin sultanım. Allah benim ömrümü de alıp size versin." Yaşlı sultan elini şöyle bir salladı. "Hiç olmazsa orada sonsuza kadar yan yana dururuz. Onun da istediği gibi. Tek tesellim Süleymaniye'nin bitmiş ve Hürrem Sultan'ın orayı görmüş olması paşa. Az emeği olmadı oraya. Eğer bugün bir tıbbiye okulu varsa hep onun sayesinde olmuştur. Gerçi o tabipler hastalığına bir deva bulamadılar ama." "Allah emri sultanım, elden gelenin tümü yapıldı. Hem saray hekimleri hem de tıbbiyeninkiler. Canla başla uğraştılar son ana kadar. Herkes rahmetliyi hayır dualarıyla anacaktır. Bundan eminim. Her şifa bulan hasta onun adını minnetle yaşatacaktır." Süleymaniye gerçekten de muhteşem olmuştu. Cami külliyesi Mimar Sinan'ın bir başyapıtıydı. İstanbul'un neredeyse her yerinden görülebilen bu görkemli yapının hastanesi ise ayrı bir anlam taşıyordu. O güne kadar kurulmuş şifahanelerden çok daha büyük bir araştırmaya, eğitime yönelik bir yerdi burası. Hastanenin başında bir başhekim vardı. Onun emri altında iki göz hekimi, bir eczacı, iki kalfa, bir vekil harç, bir katip, dört şurupçu, bir kilerci, iki çamaşırcı, bir berber, bir tellak ve delileri zapt eden dört kayyum çalışıyordu. Deliler diğer hastalardan ayrı bir bölümde tutuluyor ve müzik dinletilerek sakinleştiriliyorlardı. Bir müderris haftanın dört günü 8 öğrenciye tıp eğitimi veriyordu. Sultan günlük olarak hastane masrafları için 300 akçe aktarıyordu hazineden. Hürrem Sultan pek çok kimse tarafından acımasız bulunup sevilmemesine karşın pek çok hayır işinin de başını çevirmişti. İmaretler, camiler, şifa evleri açtırmıştı. Süleymaniye Hastanesi de onun çabalarıyla gerçekleşmişti. Belki de yoksulluların, zavallıların dualarının günahlarını affedeceğini ummuştu. Çünkü her işe karışan bu hırslı sultan, kocasını etkileyerek iki veziri azamın, İbrahim Paşa ile Ahmet Paşa'nın öldürülmelerine neden olmuştu ve nice başka insanın da. Ama en büyük günahı mutlaka Şehzade Mustafa'ya yaptıklarıydı. Hürrem kendi oğulları tahta çıkabilsin diye ne yapmış yapmış ve Kanuni'yi ona karşı öylesine doldurtmuştu ki sultan tahta gözü olduğuna inanıp kendi öz oğlunu boğdurtmuştu. Sultan yavaş yerinden doğruldu. "Varıp gidelim," dedi. "Son görevimizi yerine getirelim." Onlar dışarı çıktıklarında sarayın dört bir yanından Kur'an sesleri yayılıyordu. O gün öğle namazından sonra kılınan cenaze namazında Süleymaniye'de çok büyük bir kalabalık toplandı. Ve başta sultan olmak üzere vezirler, paşalar, lalalar ve ağalardan en yoksullara kadar binlerce insan hep birlikte hakkını helal etti Hürrem'e. Galata. Soli solgun bir yüzle konuşmadan yatan kardeşine eğilip baktı. Ester'in yüzü karmakarışıktı. "Leon'u da mı görmek istemiyorsun?" diye sordu ablası. Ester başını salladı. "Hiç kimseyi görmek istemiyorum," dedi. kendimi bu kadar hırpalama. Belki bir çaresi bulunabilir. Kambur ve topal bir çocuğun çaresini bulsaydı sultan bulurdu. Tanrı biliyor bu yaşta onu ben istemedim ve doğurmamak için de elimden geleni yaptım ama. Günaha girme kardeşim. Her şey Tanrı'dandır. Hem o çok akıllı bir çocuk olacak buna eminim. Sus artık Soli, sus diye bağırdı Ester. Soli hiç sesini çıkarmadan dışarı çıktı. Ester'in gözleri hırstan yaşla dolmuştu. İşte en korktuğu şey başına gelmişti. Cihangir'i ilk kez gördüğünde sanki bunun olacağını hissetmişti. Ve şimdi tam da Hürrem'in geberip gömüldüğü gün Tanrı sanki ona böyle bir çocuk vererek cezalandırıyordu. Neden, neden diye mırıldandı. Neden böyle bir çocuk? Her şeyin en iyi olduğu bir dönemde tüm hedeflerini yakaladığını düşünürken niçin başına bu felaket gelmişti? Üç sağlıklı erkek çocuktan sonra böyle bir ucube. Ne yapacaktı onunla, nasıl çıkacaktı insan içine onunla yanında? Keşke ölseydi. Bunu görmektense ölmeyi tercih ederdi. Gerçekten de kendine yakıştıramıyordu bu sakat çocuğu Kiraz'ı. Tanrısal bir ceza mıydı bu? Peki ama günahı neydi? Hürrem'in ölümünü ta başından beri hep istemişti. Evet bu doğruydu ama haklı nedenleri vardı. Hürrem Burak'ın kafasını kestirmişti. Tek sevdiğinin, ona ihanet etmiş de olsa tek aşkının ölümüne neden olmuştu o kadın. Ve bunun haberini sanki hoş bir sürprizmiş gibi vermişti. Ester ondan nefret etmeyip de kimden edecekti? Burak'ı düşündüğünde yıllar geçmesine rağmen içi sızlıyordu. Ve hala aklı almıyordu onun kendisini habersiz bırakarak çekip gitmesini. Limanda beklediği gün sanki dündü. Oysa neredeyse 30 yıl geçmişti aradan. Ve hala acıyordu ruhu. Her türlü tam olarak kabuk bağlamamıştı bu gönül yarası. Her zaman yaptığı gibi hiç düşünmeden dudaklarını ovaladı ve sonra mırıldandı. Neden Tanrım? Neden? Niye beni cezalandırıyorsun? Doktor Chiprut ise bu olanların nedeninin tanrısal bir ceza olmadığını düşünüyordu. Eğer Ester onu düşürmek için bunca uğraşmasaydı sağlıklı bir bebek olacaktı. Moşe dedi karısına. Bebeğe geçen ilkbaharda sessizce bahçesinde otururken öbür dünyaya göçen babalarının adını vermişti Soli. İhtiyar Moşe hiç kimseye sıkıntı vermeden, yük olmadan Raşel'ine kavuşmuştu ve şimdi bu küçük yavru onun adını yaşatacaktı. Soli daha şimdiden çok seviyordu bebeği. Kucağından indirmiyordu onu. Belki de o yüzden olmamıştır dedi. Belki de ileride düzelebilir. Nedeninden %100 emin olamam. Yalnız düzelmeyeceğinden eminim Soli diye cevap verdi doktor. Buna kendini ve Ester'i alıştır. Kamburu hafif ama ayağı kesinlikle aksayacak. Bir bacağı daha kısa. Bu düzelmez. Zavallı küçüğüm benim dedi. Soli bebeğin yanağına dayayarak mırıldandı. Zavallı talihsiz küçüğüm. Ama bu akıl sakatlığından iyidir buna emin ol. Aksayan bir zekaya sahip olmaktansa aksayan bir bacağa sahip olmak çok daha iyidir. Soli umut dolu bir gülüşle baktı kocasına. Evet, çok zeki olacak değil mi? Okuyacak ve büyük adam olacak. Doktor Chiprut karısının omuzuna sevgiyle dokundu. Evet Soli dedi. Evet, eminim çok akıllı bir çocuk ve büyüyünce senin hep dediğin gibi yazıcı olacak. Gülüştüler. Doktor çantasını alıp kapıya doğru yürüdü. Ester'i rahat bırak. O kendi kendine daha çabuk iyileşir. Yemeğini verin yeter dedi çıkmadan önce. Ben Dona Gracia'ya gidiyorum. Onun da romatizmaları var. Azmış ilaç götürüyorum. Ah güle güle, birkaç gün sonra kendisini ziyarete gideceğimi söyle lütfen. Doktor başını salladı ve kendisini bekleyen yardımcısıyla birlikte ayrıldı evden. Soli kucağında sıkı sıkı sarıldığı bebeğe ninniler söylüyordu mırıl mırıl. Irmağımsın çalayan nin. ben olayım ağlayan ninni. 26 Eylül 1562 Galata. 1561 yılı ne kadar kederle dolu geçtiyse 1562 yılı da bir o kadar şenlikli olmuştu. Osmanlı için annelerinin ölümünden sonra çevrelerindekilerin de fitlemesiyle Selim ve Beyazıt birbirine düşmüş ve daha babaları sağken saltanat için kavgaya tutuşmuşlardı. Özellikle de Veziri Azam Rüstem Paşa ile arasındaki çekişmeye şehzadeleri alet eden Lala Mustafa Paşa'nın çevirdiği dolaplar sonucunda iki kardeş birbirlerine düşman olmuştu. İşler öylesine çığırından çıkmıştı ki sonunda Beyazıt babasının karşı çıkıp onunla savaşa kalkmış ve başaramayınca İran'a sığınmak zorunda kalmıştı. Sarayın şaha yaptığı baskılar sonucunda da oğullarıyla birlikte orada öldürülmüştü. Halkın ve Yeniçeri'nin çok sevdiği şehzadenin ölümüyle tüm Osmanlı gözyaşı dökmüştü ama artık olan olmuştu ve bundan en karlı çıkan sultanlığı garantilenen Selim ve çevresindekilerdi tabii ki. Joseph Nazi bunların başında geliyordu. Veliaht şehzade ile büyük Yahudinin arasından su sızmıyordu. İleride tahta geçeceğinde şarabına bayıldığı Kıbrıs adasını Venediklilerden alıp Nasi'yi oraya kral yapacağına söz bile vermişti Selim. Kanuni artık iyice yaşlanmıştı ve anlatılanlara bakılırsa içi kan ağlıyordu. Oğullarının kederini düşündükçe aslında Selim'e çok güvendiği söylenemezdi. Birkaç kez mektup yazıp kendine bir çeki düzen vermesini söylemişti ama yine de biliyordu ki aslında Selim tahta ve taca layık biri değildi. O sorumlulukları taşıyabilecek bir yapısı yoktu. Ne yazık ki elden gelen bir şeydi. Selim Osmanlı saltanatının tek varisiydi artık. Bunun üzerine sultan kendisinden sonra karışıklıklar çıkmasını engellemek için pek çok girişimde bulundu. Bunlardan en önemlisi torunlarını ileri gelenlerle evlendirmek oldu. Aynı yıl içinde Selim'in kızlarından birini Sokullu'ya, birini Piyale Paşa'ya, öldürttüğü Şehzade Mustafa'nın kızını da Yeniçeri ağası Abdülkerim'e verdi. Payitahtta aylarca şenlikler yapıldı. Yoksullar doyuruldu, fişeklerin ışıklarıyla geceleri gündüz gibi aydınlatıldı ortalık. Halk biraz olsun geçen yıl olanları unutmuş gibiydi. Kötüyü unutmak, hayatı sürdürebilmenin en önemli yollarından biriydi. Herkes bir şeyleri gömmenin peşindeydi. İleriye başka türlü umutla bakılamıyordu. Ester de her ne kadar büyük bir güce ve servete sahip de olsa bir insandı ve geçmişi o da diğerleri gibi geriye bırakmak istiyordu. İyi kötü Moşe'ye alışmıştı. Çocuk yaşıtlarından daha geç yürümüştü ama onlardan çok daha önce konuşmuştu. Teyzesi ona bakıp bakıp çok akıllı çok diyordu. Dona Gracia ile birlikte matbaada çalışmadığı zamanlarda hep Moşe ile ilgileniyordu Soli. Don Gracia yeğeni Joseph aracılığıyla kutsal topraklardaki Tiberias'ı belli bir vergi karşılığında yönetmek iznini koparmıştı sultandan. Ve Safed'den sonra Yahudiliğin en önemli kentlerinden biri olan Tiberias'ın surları hemen onarılmaya başlanmıştı. Joseph'in İstanbul'dan ayrılmasına olanak yoktu. Siyasal rakipleri hemen ayağını kaydırabilirlerdi ama Dona Gracia için böyle bir şey söz konusu olmadığından onarımlar bittikten sonra kendine Celile Gölü kıyısında bir konak yaptırıp oraya taşınmayı düşünüyordu. İspanya'dan, İtalya'dan çok sayıda Yahudi daha şimdiden oraya göçe başlamıştı. Tiberias'a ulaşılabilenler canla başla çalışıyorlardı. Joseph Nazi yüzlerce dut ağacı diktirmişti çevreye. Böylece dokuma işi yapmayı umuyordu orada. Ayrıca henüz verim alınmasa da bağlar gelecek için hazırlanıyordu. Dona Gracia en büyük idealini, Yahudi ülkesini yeniden canlandırabileceğini düşünüp sevinç içinde uğraşıyordu. Kızı Reyna'nın hala bir çocuğu olmamıştı ama buna çok aldırmıyordu. Onun gözünde tüm Yahudiler onun çocuğuydu. Joseph her ne kadar halası kadar idealist olmasa da Tiberias'ın gelecekteki Yahudi devletinin çekirdeği olacak ve bu kentin önemini kavramıştı. Ve elinden geleni yapıyordu. Sultan da zaten hiçbir isteğine hayır demiyordu. Bir iki yıl önce İtalya'da Yahudiler ağır baskılar altına girince Papa'ya bir mektup yollayıp Yahudilerin kendi tebası olduğunu ve onlara doğru dürüst davranılmazsa cezasız bırakmayacağını bile söylemişti Kanuni. Papa bu tehdit dolu mektuptan sonra hemen tavrını değiştirmişti. Yani işler iyi gidiyordu, Ester de bundan yararlanıyordu. Nasi için en iyi bilgi kaynağı oydu. Hürrem'den sonra haremi yönetmeye başlayan sultanın kızı Mihri Mah da Ester'e çok güveniyordu. Kocası Rüstem Paşa öldükten sonra annesinin yerini o almıştı sarayda. Her işe karışıyordu. Cimriliğiyle tanınan paşa arkasında çok büyük bir servet bırakmıştı. Tam 1700 köle, 2900 at, 1106 deve, 700 bin altın, 5000 kaftan, 600 gümüş eğer, 500 altın eğer, 1500 gümüş at başlığı, 133 altın üzengi ve sandıklar dolusu ipek halı bunlardan bilinenlerdi. Çoğu kimse onun sultandan bile daha zengin olduğunu söylüyordu. Mihrimah kendi mal varlığının üzerine ondan kalanları da katmıştı. Arada bir yaptırdığı cami ve hayratı denetliyordu ve bir de gelecekte sultan olacak kardeşini. Görünen oydu ki haremin yeni efendisi Mihrimah'tı. Gerçi Selim'e erkek çocuk doğurmuş Nur Banu da ortalarda dolaşıyordu ama kendi oğullarından biri tahta geçmedikçe onun pek şansı olmadığını düşünüyordu Ester. Çünkü Selim kendini tek bir aşkla avutacaklardan değildi. Erkek kadın bir yığın gözdesi vardı, yatağını paylaştığı, alem yaptığı. Ester bu karmaşanın içinde bir türlü doymak bilmeyen hırsıyla oradan oraya koşturup duruyordu. Sanki bir şeyleri unutmak ister gibiydi ama neyi unutmak istediğini kendisi de tam olarak bilmiyordu. Aslında bundan sonra hiç çalışmasa bile hem kendisine hem de oğullarına yetecek kadar parası vardı ama yine de her şeye atılıyordu. Elçilikler, harem ve Nasilerin Ortaköy'deki belvedelere denilen muhteşem konakları arasında adeta mekik dokuyordu. Bugün de sabahleyin iki Venedikli tüccar için özel izin çıkarttırmış, sonra Nasi ile bal mumu ticareti üzerine konuşup ona öğrendiklerini aktarmış, Floresans'a elçiliğine bilgi vermiş ve az önce evine gidebilmişti. Her zamanki gibi o gün aldığı altınları gizli kasasına kilitlemiş, kocasıyla oğullarının kapalı çarşıdan dönmelerini bekliyordu. Aslında havalar iyi gidiyordu ama yine de bugün batınca insan üşüyordu. Hizmetçiyi çağırıp şömineleri yakmasını söyleyecekti ki kadın kendiliğinden odaya girdi. "Hanımım," dedi, "size bir kadın önemli bir haber getirdiğini söylüyor." "Kimmiş, sormadın mı?" "Sordum efendim. Çok eskiden Balat'tan tanışıyormuşsunuz." "Balat mı? O kadar eski bir tarihi Ester'i hiç ilgilendirmiyordu. Yaşlı bunaklarla uğraşamazdı. "Sav gitsin," dedi. "Çok yoksulsa biraz yiyecek ver." "Denedim efendim ama çok önemli olduğunu söylüyor. Bir kadın varmış, ölüm döşeğindeymiş, sizi görmek istiyormuş." Ester yüzünü buruşturdu. "Adı neymiş, kimmiş, git de öğren." "Sordum efendim. Ama adını söylemedi, yalnızca Kira dedi. Ona Kira denir," dedi. "Kira mı?" "Evet hanımım, Kira. Kira çok yaşlıymış, ölüyormuş ve ölmeden önce size söyleyecekleri varmış." Ester'in bütün tüyleri diken diken olmuştu. Birden yıllar öncesini yaşar gibi hissetmişti kendini. Kiraze güzeller güzeli kiraze. Altı parmak paşa kaptırmıştı gönlünü sana. Kiraze der de başka bir söz çıkmaz ağzından. Hemen şalını istedi kadından. Birazdan gelirim dedi. Söyle, beni merak etmesinler. Tamam hanımım. Pera. Pera'nın daracık küf kokan kargacık burgacık arka sokaklarına girmeyeli uzun yıllar olmuştu ama sanki daha dün buradaymış gibi geliyordu Ester'e. Kalbi güm güm atıyordu. Yanındaki simsiyah giysilere bürünmüş, yaşlı dul yol boyunca ağlayıp durmuştu hiç konuşmadan. Tahtığı revan durur durmaz aşağı atladı ve o yıpranmış kapı tokmağını hızlı hızlı çaldı. Tıpkı kendi eski evlerindekindendi bu. Öfke ve korkunç bir kederle yere vurduğunda darmadağınık olan o eski tokmağın eşiğiydi. Şimdilerde Moşe o eski tokmaktan geriye kalan küçük bronz topla oynuyordu. Her şey sanki dün gibiydi, oysa aradan çok zaman geçmiş, köprülerin altından çok sular akmıştı. Bir yığın insan ölmüş, bir yığın insan doğmuştu. Yine de tuhaf bir heyecan vardı Ester'in içinde. 52 yaşlarında bir kadından çok. 18'inde bir kız gibi hissediyordu kendini. Tokmağı tekrar vurdu tahta kapıya. Neden sonra kapı aralandı, yine simsiyah giysili bir başka yaşlı kadının başı göründü. Buyurun içeriye, buyurun lütfen kiraze kadın. Sessizce içeri girdi Ester. Ev çok eskimişti ama yine de aynı evdi. Gıcırdayan tahta zeminde ilerleyip kendisine gösterilen odaya girdi. Başucuna bir haç asılmış, yatakta küçücük bir beden yatıyordu. Bembeyaz saçların çevrelediği, buruş buruş yüz sanki 100 yaşındaydı. Sıkıca kapalı duran gözler, o içeri girince yavaşça aralandı, hafifçe elini oynatıp onu yanına çağırdı. Kiraze diye mırıldandı. Ne kadar güzelsin. Ester gidip yatağın kenarına ilişti. Elini şaşırtacak kadar sıkıca tutan kupkuru parmaklara tiksinti ve acıma karışık bakışlarla baktı. Yaşlı kadın zorlukla, "İyi ki geldin Kiraze," dedi. "Seni çok özlemiştim." Ester yüzüne sahte bir gülüş oturtmuştu. Ne diyeceğini bilemiyordu. "Sana anlatmalıyım." Kadın küçük gözlerini ona dikmişti ama "Bil ki benim günahım yok, mecburdum. Annene söz vermiştim." "Annem mi? Ne sözü? Ne diyorsun kira kadın?" Paşa aniden gitmek zorunda kalmıştı ve sana haber bırakmıştı. "Ama annen geldi." Kadın gözlerini kapadı, hızlı hızlı soluk alıyordu. Ölecek gibiydi. Ester allak bullak olmuştu. "Ne haberi kira kadın? Annem nereye geldi? Anlat haydi." Yaşlı kadını sarsmamak için kendini zor tutuyordu. "Su," dedi kadın. "Biraz su." Ester yanı başındaki bardağı alıp kadının incecik kupkuru dudaklarına dayadı. Ama onun içecek mecali yoktu. Dudakları ıslanınca eliyle itti bardağı, tekrar gözlerini açtı. "Bana kızma, yalvarırım sana," dedi. "Annene söz verdim, yemin ettim İsa üstüne." Eliyle haç çıkardı göğsünde ve "Şimdi yeminimi bozuyorum. Tanrı beni affetsin." Ester'in nefesi kesilmişti. "Annen onun sana haber bıraktığını söylemem için bana yemin ettirdi. Oysa Burak Paşa senin beklemeni istiyordu. Seninle evlenecekti ama annen istemedi. Bana baskı yaptı." Ester kendi kendine "Neden, neden?" diye mırıldanıyordu. Kadın onun bunları kendisine sorduğunu sanarak zorlukla "Bilmiyorum ama," dedi. "Sanırım faslı olduğu için." "Faslı mı?" "Evet. Bana nereli olduğunu sordu, ben de faslı olduğunu, Merilla'dan Kemal Reis tarafından devşirildiğini söyledim." Altı parmak paşanın o zaman çıldırdı ve beni tehdit etti. "Faslı olmasına neden kızdı bu kadar acaba, bilmiyorum. Yani Burak Paşa Arap mıydı?" "Hayır hayır, o Arap değildi, sonradan Müslüman yapılmıştı. Gerçi adı Hristiyanmış o zaman ama..." "Hristiyan mı?" "Evet. Çok zengin bir kadına bir haftalıkken verilmiş ve ne olduysa olmuş, aile onu istememiş ve sonra bir yaşlı köylü kadına bırakılmış, Kora anaya. Bunları daha sonra öğrenmiş o da. Kora ana. Evet, öyle demişti. Kora ana mı? Neler söylüyorsun kira kadın? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben de kirazi ama bütün bildiğim bu. Annen senin onunla olmanı istemedi. Bana yemin ettirdi. Beni affet. Sıska parmaklar iyice sıkıyordu elini. Ester başını salladı. Affetmek mi dedi. Ne affetmesi, sustu. İçinde fırtınalar kopuyordu. Öfkeyle dolmuştu ama kendine hakim olmaya çalışarak yutkundu. Boş ver kira kadın. Her şey geride kaldı. Ben çoktan unuttum. Sen de unut. Kadın tekrar gözlerini kapadı. Birden derin bir uykuya dalmış gibiydi. Ester yerinden kalkıp dışarı çıktı. Kapı ağzında ağlaşan kadınlara biraz para verdi ve kendisini bekleyen tahtı revana binip evinin yolunu tuttu. Anne, anne, neden, dedi kendi kendine. Neden beni mutsuzluğa mahkum ettin? Ne istedin benden? Hem kızıyordu hem de deli gibi merak ediyordu. Annesi, o yumuşacık kadın neden onun Burak'la birlikte olmasını istememişti acaba? Bir dönme olduğu için mi? Ailesi olmadığı için mi? Altı parmaklı olduğu için mi? Ester'i çok sevdiği için mi? Kafası çatlayacak gibiydi. Burak'ın kanlı başı gözlerinin önüne geldi. Onunla birlikte olsa bunu değiştiremeyecekti belki de. Onunla evlenmemesi kendisi için iyi olmuş olabilirdi. Yine de bu kararı annesi vermemeliydi. Parayla onun mutluluğunu engellemeye hiç hakkı yoktu. Yıllarca gerçeği bilmeden yaşamıştı içi kavrularak. Ve şimdi bugün öğrendikleriyle daha da karışmıştı aklı. Neden, neden diye tekrar mırıldandı ama aslında cevabı bulmasının olanaksızlığını biliyordu. Arkasına yaslandı. Kira kadına söylediği gibi o da unutmalıydı. Belki de en iyisi buydu. Ne olduysa olmuştu. Hiç kimse geri gelip de anlatamazdı olup bitenleri. Rachel onun annesiydi ve demek ki anneler böyle işler yapıyorlardı. Ester tam 4 kez anne olmuştu. Onlar için neler yapılabileceğini hiç düşünmemişti daha önce. Abraham, Hayım, Sami ve küçük Moşe onların annesiydi ama bunu daha önce hiç bu anlamda sorgulamamıştı. Leon da onların babası. Şişko, beceriksiz ve sevecen Leon. Boynundan hiç çıkarmadığı yakut kolyeyle oynadı. Geçmişe dönmek hoşuna gitmemişti. Küf kokulu bir mahzen gibiydi orası. Sevmiyordu. Kapıyı açıp o mahzenden içeri girmeyi, bir an önce eve gitmek istedi. İlk kez özlem duyuyordu şömine başında hep birlikte oturmak için. Burak bir hayaldi. İçini sızlatan belli belirsiz titrek bir hayal. Öyle ya da böyle geride kalmıştı. Geçmişe gömülmüştü. Bir hayaletin onun dengesini bozmasına izin veremezdi. Yine de hiç düşünmeden dudaklarını bastıra bastıra ovaladı. 2 Mart 1564 Tiberias. Tam 7 akarsuyun beslediği armut biçimli göl masmaviydi. Tıpkı tepesindeki gökyüzü gibi tek bir bulut bile görünmüyordu ortada. Yüksek dağlar kuşatmıştı 4 bir yanı. Nasi'nin adamı Yasef İbn Ardut sırtını bir ağaca vermiş gururlu Tiberias'ı seyrediyordu. Yüksekçe bir tepeden surların onarımını ve sonunda dün tamamlanmıştı. Eskisinden daha küçük bir kent olmuştu söylendiğine göre. Ama doğrusu bu haliyle çok sevimli, derli toplu ve düzenli görünüyordu. Kalın duvarlar minik şehri bir kere oluşturarak çevreliyordu. Eski Roma kalıntılarından elde ettikleri siyah beyaz mermerlerle süslü batı kapısı gerçekten de görkemliydi. Daha küçük olan kuzey kapısı ise yüksek palmiyelerin arasında pek seçilmiyordu. Küçük küçük bembeyaz evlerin tam ortasında sinagog vardı. Gölün kenarındaki şifalı kaplıcaların bahçeleri daha şimdiden yemyeşil olmuştu. Surların dışında bağlar, narenciye bahçeleri ve bereketli tarlalar uzanıyordu. Dutlar iyiden iyiye büyümüştü. Yünleri için İspanya'dan 1001 küçük güçlükle getirilmiş koyun sürüleri yayılmıştı çayırlıklara. İbni Ardut bir kez daha Nasi'nin ne kadar müthiş biri olduğunu düşündü. Eğer bir aksilik çıkmazsa Tiberias gerçekten de yakında dokumacılıkta Venedik'te de Floransa'ya da rakip olabilirdi. Yalnız dokumacılıkta değil, aslında pek çok konuda başı çekebilecek bir yerdi yeniden doğan Tiberias. Çünkü İspanya'nın, Portekiz'in en yetenekli, en bilgili Yahudileri buraya göç ediyordu. Papalığın son düşmanca tavırlarından sonra İtalya'dan da çok sayıda insan gelmişti. Gerçi zavallıların büyük bölümü yolda Malta şövalyelerinin ve korsanların gazabına uğrayarak yok olmuştu. Ama yine de ulaşılabilenler az değildi. Dona Gracia'nın kendisi için yaptırdığı malikanede hazırlıklar son safhadaydı. Herkes bu yüce yürekli ve akıllı kadını bekliyordu. Onun Tiberias'a yerleşmesiyle daha bir anlam kazanacaktı burada yaşamak. Binlerce yıllık bir acıdan sonra Yahudiler onlara vaat edilmiş topraklarda yeniden mutluluğu tadabileceklerdi. Ardut, Osmanlılardan öğrendiği gibi kulağını çekip ağacın gövdesine vurdu. Birdenbire çaprazladığı parmaklarını, hiçbir şey kolay olmuyordu. Eğer Osmanlı Sultanı'nın fermanıyla Şam ve Safet valilerine başvurup yardım almasalar bu işi asla tamamlayamayacağının bilincindeydi. Çünkü daha onlar işe başlamadan önce Araplar hemen bir rivayet çıkartmışlardı. Tiberias kuruluncu İslam yıkılacakmış. Kur'an'da yazıyor. Ve bunun üzerine kimse çalışmak istememişti onarımda, ama Ardut durumu anlatıp da şikayet edince vali iki kişinin kafasını kestirivermiş ve her şey kolayca yoluna girmişti. Nasi gerçekten de sarayın en güvendiği kişiydi şu günlerde. Yoksa Yahudilere neden yardım etsinlerdi? Ama acaba gerçekten de bu desteğin tek nedeni büyük Yahudiye Frenkoğlu Yasef'e duyulan sempati miydi? Tiberias'a Dona Gracia'nın desteğiyle yerleşmiş din ve bilim adamları bunun arkasında yatan asıl nedenin Osmanlı'nın bu boş ve geri kalmış toprakları yeniden değerlendirilip kazanmak istediği olduğunu söylüyorlardı. Ve gelecek açısından Ardut kadar iyimser değillerdi. En azından daha tedbirli olmak gerektiğini söylüyorlardı. Belki de haklıydılar. Osmanlı neden kendi elleriyle bir ülke yaratsındı ki? Yasef İbn Ardut bu ölçüde siyaset düşünemiyordu. O kendisine verilen görevi başarmanın zevkini yaşıyordu. Şu anda iyice dayandığı ağaca, Şeria ırmağının taşıdığı, sularla bereketlenen binbir balığın kaynaştığı masmavi göle tekrar baktı. Balıkçılar küçük teknelerinde hafif hafif esen rüzgarla bir o yana bir bu yana kürek çekiyor. Ağlarını serpiyorlardı. Göçmen kuşlar telaş içinde çevredeki ağaçlara yuva yapmaya girişmişlerdi. Tıpkı bizim gibi diye düşündü Ardut. Onlar da benzer bir telaşla evlerini, şehirlerini yeniden kurmuşlardı. Tiberias ya da Osmanlı'nın dediği gibi Taberia pırıl pırıl tertemiz işte önündeydi ve yüzünü güvenle geleceğe döndürmüştü.